Ayrım 16.
Arkasına dönüp fısıldadı. Yazman, karar defterini verin. Lejik hemen uzattı defteri. Weiss defteri çekingen bir tavırla yatağın kenarına koydu. Kararın yazılı olduğu sayfayı açtı hastaya. Bak dedi, işte hepsi yazılı burada. Küçük Nemeçek'in gözleri ağır ağır kapandı. Bir süre beklediler. Derken Weiss yeniden konuştu. Baksana, bak da gör işte. Küçük Nemeçek'te ne bir ses ne bir kıpırtı. Yatağa iyice sokuldular. Kadıncağız çocukların arasından yol açtı kendine. Tir tir titriyordu. Çocuğun üzerine eğildi. Çok garip titrek bir sesle kocasına baksana dedi, soluk almıyor artık. Başını çocuğun göğsüne eğdi, dayadı ve kendine tutamayıp bağırdı birden. Baksana, soluk almıyor, hiç soluk almıyor. Çocuklar geriye çekildiler. Birbirlerine iyice sokulmuş küçük odanın bir köşesine yan yana duruyorlardı. Derneğin karar defteri yataktan kayıp yere düştü. Weiss'ın açtığı şekilde kaldı yerde. Baksana, elleri buz gibi, buz gibi elleri. Boğucu sessizlik içinde şimdiye kadar başı ellerinin arasında dilsiz oturmuş olan terzi birden boşalırcasına hıçkırmaya başladı. Zavallı adam bu durumda bile Bay Çetnik'in güzel kahverengi ceketine gözü gibi bakıyordu. Gözyaşları üzerine damlamasın diye dizinden kaydırmıştı ceketi. Kadın yavrusun ölüsüne sarılmış öpüp duruyordu boyuna. Derken yatağın önüne o da diz çöktü. Yüzünü yastığa gömdü. Hıçkırmaya başladı. Macun Toplayanlar Derneği sekreteri Pal Sokağı arsasından küçük yüzbaşı Ernö Nemeçek, yüzü duvar gibi bembeyaz, sonsuz bir uykuya gömülü ve gözleri kapalı yatağında yatıyordu. Barabas geç kaldık diye fısıldadı. Bako başını önüne eğmiş odanın ortasında duruyordu. Daha bir iki dakika önce yatağın kenarında otururken gözyaşlarını güçlükle tutmuştu. Şimdi hiç ağlayamayışına pek şaşıyordu. İçinde sonsuz bir boşluk duygusu çevresine bakınıp duruyordu boyuna. Bir köşeye çekilmiş olan çocukları gördü. En önde duran Weiss'ın elindeki onur belgesini Nemeçek hiç görmeyecekti. Çocukların yanına yaklaştı. Hadi evlerinize gidin dedi. Zavallı çocuklar artık onlara yabancılaşmış bu küçük odadan, arkadaşlarının cansız yattığı bu odadan çıkıp gidebileceklerini neredeyse sevindiler. Sırayla odadan mutfağa, mutfaktan da günlük güneşlik avluya çıktılar usulca. Lejik en sona kaldı. Parmaklarının ucuna basarak yürüdü. Karyolanın yanına gitti. Yerdeki karar defterini aldı. Yatağa ve yatağın içindeki sesi soluğu çıkmadan yatan küçük yüzbaşıya baktı bir süre. Sonra o da ötekilerin ardından güneşli avluya çıktı. Avludaki cılız ağaçların dallarında küçücük serçeler, yavru kuşlar şen şatır cıvıldaşıyorlardı. Çocuklar durup kuşları seyrettiler. Hiçbir şeyin farkında değillerdi sanki. Arkadaşlarının öldüğünü biliyor ama derinliğini kavrayamıyorlardı. Yaşamları boyunca ilk kez karşılaştıkları bu anlaşılmaz yabancı olay karşısında birbirlerine şaşkınlıkla bakıyorlardı. 11. Bölüm. Karanlık bastırdığı sırada Boka sokaktaydı. Yarın zorlu bir gün olacağı için çalışması gerekirdi aslında. Yarınki Latince dersi için dünyanın ödevi vardı. Öğretmen Raç hanidir derse kaldırmamıştı onu. Bu kez kaldıracağı kesindi. Gel gelelim çalışmaya hiç mi hiç gönlü yoktu. Kitabı da sözlüğü de bir kenara atıp sokağa fırlamıştı. Boş gezenin boş kalfası gibi sokaklarda gezinip duruyordu. Park sokağının bulunduğu bölgeden bucak bucak kaçıyordu bu acılı günde. Arsayı yeniden mi görecekti? Bunu düşünmek bile içini dağılıyordu. Ama nereye giderse gitsin Nemeçek'i unutamıyordu bir türlü. Ülyo Caddesi, Çonokaş'la üçü birlikte botanik bahçesini keşfe gittiklerinde işte buradan geçmişlerdi. Köstelek sokağı, hani bir öğle üstü okuldan çıktıktan sonra bu küçücük sokağın ortasında durmuşlar. Nemeçek ciddiyetle bir gün önce müzenin bahçesinde milelerine pastorların el koyduklarını anlatmıştı. Çanakkale'de tütün fabrikasının oraya gitmiş, bodrum pencerelerindeki demir parmaklıklardan tütün tozu alıp burnuna çekmişti. Nasıl daha pişirmişlerdi öyle müzenin oralar. Oradan da geri döndü. Öyle geliyordu ki ona arsadan ne kadar kaçsa, uzaklaşsa da acı bir duygu kendisini o yöne sürüklemekteydi. Dolambaçlı yollara başvurmadan yüreklice ve doğruca arsaya bir an önce varabilmek için hızlı hızlı yürümeye başladı. Ülkelerine yaklaştığını hissettikçe içini saran hafiflik de artıyordu. Maria sokağından bir an önce arsaya ulaşmak için koşmaya başladı. Akşam karanlığı giderek yoğunlaşıyordu. Köşeye varıp da çok iyi tanıdığı o boz renkli tahta perdeyi görünce yüreği küt küt atmaya başladı. Durmak zorunluluğunu duydu. Acele etmesi için bir neden yoktu. İşte oradaydı artık. Küçük kapısı açık duran arsaya yaklaşıyordu. Kapının önünde tahta perdeye sırtını dayamış olan bekçi Yano piposunu tüttürmekteydi. Bokayı görünce sırıttı, başını salladı. Nasıl hakladık onları, ha? Nasıl? Boka suratı asık, dudaklarında acı bir gülümseme, bir şeyler mırıldandı ama Yano coştukça coşuyordu. Hakladık hepsini, kovaladık, kovduk. General ağır başlıkla, evet dedi öyle. Gelip bekçinin önünde durdu. Kısa bir süre sustuktan sonra, başımıza geleni biliyor musun Yano dedi. Ne var, ne oldu? Nemetçek öldü. Bekçinin gözleri büyüdü, ağzındaki pipoyu çıkardı, sordu. Nemetçek mi? Hangisi de o bakayım? Hani küçük, sarı bir oğlan. Deme yahu, o küçük sarışın oğlan ha? Piposunu yeniden iliştirdi ağzına. Vah zavallı. Boka içeriye girdi. Geride kalmış nice neşeli saatin tanığı arsa şimdi bomboş ve sessiz uzanmış duruyordu önünde. Yavaşça karşıya geçen Boka hendek siperlere vardı. Siperlerde hala savaşın izleri görülüyordu. Kum ayak izleriyle doluydu. Hendekten saldırıya geçtikleri sırada tümseyin bazı bölümleri çökmüştü. Odun yığınları kapkara ve karanlık yükseliyordu ötede. Tepelerindeki burçların duvarlarında Pal Sokağı çocuklarının kullandığı küçük kum yığınları görülüyordu. Bir tümseyin üzerine oturan general çenesini eline dayadı. Arsada ses seda yoktu. Böyle akşam vakti küçük demir baca da soğuktu. Sabah olsun da çalışkan eller ateşini yeniden canlandırsın diye bekliyordu. Bıçkı da dinlenmekteydi. Küçük yapıya gelince o da tomurcuğu durmuş yaman asma dalları arasında uykudaydı. Uzaklardan kentin gürültüsü geliyordu. Arabalar takır tukur sesler çıkararak geçiyorlar. Öteden beriden bağırışmalar duyuluyordu. Komşu evin mutfak penceresiydi bu. Bir lamba yanıyordu. Neşeli bir şarkının yankısı vardı havada. Anlaşılan bir hizmetçi kızdı şarkıyı söyleyen. Ayağa kalkan Boka odun yığınlarını dolaşıp kulübeye yöneldi. Nemetçek'in o koca French atışı tıpkı Davut peygamberin Calut'u yendiği gibi alaşağı ettiği yere gelince durdu. Toprağın üzerine eğildi. O değerli ayak izlerini aradı. Ayak izleri tıpkı küçük dostunun şu dünyadan silinip gittiği gibi silinmişti. Toprak bozulmuş karışmıştı. Ne ayak izi ne de bir şey. Nemetçek'in ayak izleri öylesine küçüktü ki zaten botanik bahçesine gördüklerinde kızıl gömlekler bile şaşırmışlardı. Vendaver'in ayak izlerinden de küçük diye düşünmüşlerdi. Boka içini çekerek yürüdü. Küçük sarışın oğlanın French atışı ilk kez gördüğü üçüncü burca geldi. Hani atışta Nemetçek'i görmüş alay ederek bağırmıştı oradan. Korkuyor musun Nemetçek? General yorgundu. Bugünkü olaylar çok üzmüş, yıpratmıştı onu. Boka sendeliyordu. Sert bir içki içmişti sanki. İki numaralı burca zar zor tırmanabildi. Bir köşeye çekilip oturdu. Kimseye görünmezdi buradan hiç değilse. Kimse de onu rahatsız etmez. Tatlı anılarıyla oyalanabilir, içinden gelirse bir güzel de ağlayabilirdi. Hafif hafif esen rüzgarla birlikte bir takım sesler geliyordu. Burçtan aşağıya baktı. Kulübenin önünde küçük gölgeler gördü. Karanlıkta tanıyamadı onları. Kulak kabarttı, iki çocuk kendi aralarında konuşuyorlardı. Bana bak Barabas diyordu biri. Nemetçek'in ülkemizi kurtardığı yer işte burası. Bir süre sustular. Boka yine duydu konuşmaları. Barabas, burada barışalım artık. Hem sonsuz bir barış olsun, dargın durmamız çok saçma. Barabas yutkunarak olur dedi, barışalım. Zaten onun için gelmedik mi buraya? Yeniden bir sessizlik oldu. Çocuklar hiç ses etmeden karşı karşıya duruyor. İkisi de ilk girişim ötekinden gelsin diye bekliyordu. Hadi bakalım, ver şu elini dedi Kolnay. Neden sonra? Barabas duygulanmıştı. Hadi bakalım sen de uzat. El sıkıştılar. Uzun bir süre öylece el ele durdular. Bu işte böylece kapanmış oluyordu artık. Mucize gerçekleşmişti. Burcun tepesinden iki çocuğu izleyen Boka kendini hiç göstermedi. Yalnız kalmak istiyordu. Hem tutup da neden rahatsız etsin de onları? İki çocuk Pal sokağına doğru yürümeye başladılar. Hafif bir sesle konuşuyorlardı aralarında. Yarına Latince'den çok ödev var yine dedi Barabas. Evet öyle. Senin için kolay. Sen dün derse kalkmıştın. Ben çoktandır kalkmadım. Korkarım sıra bendedir. İkinci bölüm 10. satırdan 23. satıra kadar çalışılmayacak işaretlemiş miydin? Yo, sakın o bölümü de bellemeye kalkma. Şimdi sana uğrayayım da çalışılmayacak yeri göstereyim istersen. İyi olur. Böylece okul yeniden yerleşiyordu kafalarına. Oysa ne de çabuk unutmuşlardı. Nemeçek ölmüş olsa bile öğretmen Rats yaşıyordu. Her şeyden önce kendileri de yaşıyordu. Yürümeyi sürdürüp akşam karanlığında gözden kayboldular. Boka neden sonra yapayalnız kalmıştı işte. Ne var ki kalede daha fazla kalmadı. Geç olmuştu. Kiliseden akşamın hafif çan sesleri geliyordu. Burçtan aşağıya inen Boka kulübenin önünde durdu. Park sokağına bakan kapıdan içeri girip kulübesine dönen Yano'yu gördü. Yanında Hector vardı. Bir yandan yerleri kokluyor, bir yandan da kuyruğunu sallayarak ilerliyordu. Boka iyice yaklaşsınlar diye bekledi. Küçük bey, eve gitmek yok mu bugün diye sordu bekçi Yano. Gidiyorum ya işte. Bekçi Yano sırıttı. Evde var güzel sıcak yemek. Güzel sıcak yemek diye tekrarladı Boka bir robot gibi. Ve birden Rokoşi sokağındaki terziyle karısını hatırlamıştı. Belki şu sıralar onlar da akşam yemeğine oturmuşlardı mutfakta. Odada mumlar yanıyordu herhalde. Bay Çetnik'in iki düğmeli güzelim kahverengi takımı da orada olsa gerekti. Kulübeden içeri rastgele bir göz attı. Tahta duvara garip şeyler dayalıydı. Yuvarlak kırmızı beyaz teneke levhalar. Hani tren bekçilerin ellerinde görülen gereçler vardır, işte onları andıran şeyler. Bir de üç ayaklı bir sehpa vardı. Tepesinde de sarı pirinçten bir boru. Sonra beyaza boyanmış kazıklar. Bunlar da neymiş diye sordu. Yana içeriye baktı. Bunlar, ha işte bunlar mühendis beyin. Hangi mühendis beyin? İnşaat mühendisinin. Boka yüreğinin küt küt attığını duyuyordu. İnşaat mühendisi mi? Ne zoru varmış bu? Burayla piposundan bir soluk çeken Yano inşaat yapacak dedi. Burada mı? Evet, pazartesi işçiler gelecek. Kazacaklar arsayı, atacaklar temeli. Boka kendini tutamayıp bağırdı. Ne dedin? Ne dedin? Ev mi yapacaklar buraya? Evet dedi bekçi Yano umursamadan. Büyük, üç katlı bir ev. Arsa sahibi yaptırıyor. Dünya şimdi Boka'nın başına yıkılmıştı sanki. Gözyaşlarını tutamıyordu. Koştu, kapıya doğru atıldı. Buradan, bu vefasız toprak parçasından kaçıp gidecekti artık. Alıp başını gidecekti. Ne acılar pahasına, ne kahramanlıklarla savunmuşlardı burayı. Oysa dişleriyle, tırnaklarıyla savundukları arsa şimdi onları yüz üstü bırakıyordu. Sırtına bir apartman yüklenmek için. Kapının oradan dönüp son bir kez daha baktı. Bir daha dönmemecesine ülkesinden ayrılıyordu sanki. İçine burkan bu acıyı az da olsa hafifletebilen tek küçük bir avuntu vardı. Zavallı Nemetçek, bağışlanmak için gelen Macun Derneği kurulunu kabul edecek kadar yaşamamıştı. Ama hiç olmazsa uğrunda can verdiği yurdunun elinden alındığını da görmemişti. Ertesi gün bütün sınıf sessiz sedasız yerine otururken öğretmen Rats bir tören havası içinde ağır adımlarla kürsüye çıktı. Sınıfı saran derin sessizlik içinde hafif bir sesle konuştu. Arkadaşları Erno Nemeçek'i anmak üzere bütün sınıfı yarın öğleden sonra saat 3'te Rokoşi sokağındaki eve çağırdı. Herkesin siyah olmasa da koyu renkli giysiyle gelmelerini istedi. Yüzü çok ciddileşmiş olan Boka önündeki sıraya dikmişti gözlerini. Şu sırada o tertemiz çocuk ruhu ilk kez şimdiye kadar hiç kapılmamış olduğu bir sezgiye kapılmaktaydı. Şu yaşam denilen şey ne biçim şeydi? kimi zaman sevinçler veren, kimi zaman içimizi acılarla dolduran, kölesi olduğumuz şu yaşam neyin nesiydi böyle? Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr